havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. 23 Mayıs 2022 Pazartesi 19.30 Anlat Bana da yine karşınızdayız. Bugün gün boyunca iki konuya odaklandınız biliyorum. Birincisi süper bono meselesi, yani enflasyona endeksli artı 10 puan mı olacak olmayacak mı diye beklediğiniz bono, süper bono. Diğeri ise borç yiğidin kamçısıdır, değil mi? Özellikle buna baktınız, yani döviz kurlarının hareketine. Biz de siyaset gündeminde bugün ne var diye yolculuğa çıkmadan önce Türkiye'nin önündeki zorlu 3-4 aya bakmak durumundayız. Niçin? Çünkü bizim dış borca ihtiyacımız var. Bu değirmenin suyunu çevirmek için borçlanmamız gerekiyor. Borç para bulmak o kadar kolay mı? Ne gezer? Hazine ne yapıyor? Dış borç bulamayınca iç borçlanmayı döviz cinsinden yapıyor. İşte bugünün ana konularından biri de meslektaşım Alaaddin Aktaş'ın Dünya'da yazdığı yazıydı. Şimdi oraya geleceğiz ama gelin sözü uzatmayalım. Şu siyaset gündemine bir göz atalım. Kabineden bizim dediğimiz konularla ilgili acaba ne açıklaması gelecek? Gözümüz kulağımız orada olsun ama siyasetteki havayı bir koklayalım.
Siyaset gündemi.
Gölcük Tersanesi'ndeki törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasını kenara koyamayacaklarını söyledi. NATO'ya mesaj veren Erdoğan, milli güvenlik konusunda somut adımlar görmek istiyoruz dedi. Hafta sonu CHP'nin Maltepe'de gerçekleştirdiği miting ses getirdi. Yoğun katılımlı mitingin sürdüğü sırada CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, eskiden gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu deniyordu, o gönlümüzün kısmı kalktı. Artık CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu diyerek dikkat çekti. Kulislerdeki iddiaya göre ise CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti kurmaylarına gönlümün adayı sözünü yasakladı. Artık partililerin doğrudan Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı demesi bekleniyor. Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasa teklifinin yarın meclise sunulması bekleniyor. Teklifle internet haber siteleri süreli yayınlar kapsamına alınıyor. Türk sporu birçok branşta Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla tarihi bir haftayı geride bıraktı. Anadolu Efes, Vakıfbank, Etimesgut Belediyespor ve Tekvando'da milli sporcular Avrupa şampiyonluklarına imza attı. Kadın milli boksörler ise 5 altın 2 bronz madalyayla dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Siyaset gündemi.
Başarılara açız. Voleybol ve basketbolda alınan sonuçlar bizi mutlu ediyor ama futbola baktığımızda tartışmalar bitmek bilmiyor. Her şey gelip dayanıyor neye? Paraya. Para, para, para. Para olmayınca hiçbir şey olmuyor. İşte Türkiye'nin sorunu bu. Bir dolara bile ihtiyacı var bu ülkenin. Ülkenin orta ve uzun vadeli yolculuğundan umutlu olan ben, kısa ve çok kısa vadede o kadar umutlu değilim. Neden mi diyeceksiniz? Borç yiğidin kamçısıdır da bu ayağını yorganına göre uzatamayan Türkiye'nin hazinesi acaba borçlarını nasıl ödeyecek? Gel de dertlenme. Çünkü bugüne baktığımızda Mayıs ayında siz 1,5 trilyon lira ana parası olan borcu ödeyeceksiniz. Peki bu borca ne kadar faiz ödeyeceksiniz? 2,1 trilyon lira. Dolayısıyla bu tabloya baktığımızda ister istemez totali size söylemek durumundayız. 3.6 trilyon lira parayı ödemeniz lazım. Az para mı? Şimdi soru şu. Yani biz ana paradan daha çok faizi ödüyoruz. Peki faiz lobisi diye yaptığımız tartışma neyin nesiydi bu ülkede? Ben de en çok onu merak ediyorum. Bu durumda hazine borçlanma yapıyor. Acaba faiz lobisi temsilcisi mi diye hazineye sormak durumundayım. Peki biz buraya niye geldik? Biz buraya faiz inecek, enflasyon bitecek diye geldik. Ve 6 ayda tüm borç dengelerini alt üst ettik. Eğer bu politikayı izlemeseydik biz ne kadar faiz öderdik? 200 milyar TL'yi birazcık aşardı belki. O yüzden Türkiye bilgiyle, bilimsel verilerle, bilgiyle odaklı yayıncılığa kulak vereceksin ve sonra kimseden hesap sormayacaksın. Sözü uzatmayalım, ekonomi gündemine de bir göz atalım ve sonra yolculuğa başlayalım. Bizim kendi gündemimiz var, bir de oraya bakalım.
Ekonomi gündemi.
Hükümet, kiralardaki artışların ardından hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyan düzenleme için harekete geçti. Son zamanlarda kiralardaki artışların ardından ev sahiplerinin düşük kira ödeyen kiracılarını evden çıkmaya zorlayarak konutlarını yüksek bedelden kiraya verdikleri tespit edildi. Konut sahiplerinin kiracıları evden çıkartmak için icra yoluyla ihtarname gönderdikleri belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı da konuyla ilgili çalışma başlattı. Türkiye'de konut fiyatları Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre %110 artış kaydetti. Aynı dönemde reel artışsa %29,7 olarak açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre sırasıyla İstanbul'da 9,8, Ankara'da 9,6 ve İzmir'de 10,6 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da %122, Ankara'da %111,7, İzmir'de ise 105,9 oranlarında arttı. Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı Nisan'da %226 artışla 2,57 milyon oldu. Ocak-Nisan döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı %172,5 artışla 7,48 milyon olarak gerçekleşti. Nisan ayında en fazla yabancı ziyaretçi 395 bin kişiyle Almanya'dan gelirken, bu ülkeyi 271 bin kişiyle Bulgaristan ve 225 bin kişiyle İngiltere izledi. Motosiklette ikinci el fiyatı sıfırı geçti. Türkiye'de otomobile erişimin giderek zorlaşması ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın yanı sıra özellikle üst segment motosikletlerin yatırım aracı olarak öne çıkması motosiklet talebinde patlamaya neden oldu. İlan sitelerinde 2022 model motosikletler sıfırın yaklaşık %10 üzerinde satılıyor.
Ekonomi gündemi.
Hesabını, kitabını iyi yapacaksın. İki yakanı bir araya getireceksin. Öncelikle biz bugüne kadar özel sektörün borçları üzerinde duruyor idik. Ama bundan sonraki dönemde hazinenin yani kamunun övündüğü borçlanmadaki bu faiz yükü karşısında Türkiye nasıl nefes alır? Bunu size anlatmaya çalışacağız. Gerçekten Türkiye'nin şu an için en önemli enflasyon kadar güncel konusu bu. Ancak gerçekten hesap kitap meselesi her şey. Biz bugün İstanbul'un hesabına kitabına bakacağız. Kiminle? İBB'nin CHP Grup Başkan Vekili Meclisi'nde tablo ne? Ona bakacağız. Konuğumuz tabii ki tanıyorsunuz. Daha önce de yayınımıza geldi Doğan Subaşı. Doğan Bey.
Melih Hanım merhabalar. İyi yayınlar.
Sağ olun. İyi misiniz? Toplantıdan mı çıkardık sizi?
Meclis toplantısı devam ediyordu. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizin sesinizi duydum. Yayınınıza konuk oldum. Daha iyi oldu.
Peki biz bugün hazinenin 1,5 trilyon lira Mayıs'ta borç ödeyecek, 2,1 trilyon lira da faiz ödeyecek. Durduk yere korkunç bir faiz ödeme programı var önümüzde. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım diyoruz. Kim bu faiz lobisi diyoruz da İBB ayağını yorganına göre uzatabiliyor mu? Nasıl bir mali tablosu var İBB'nin? Gelirine giderine?
Tabii ki İBB ayağını yorganına göre uzatıyor ama son fiyat yani Aralık başından beri ortaya çıkan fiyat artışları bütçemizi yeniden gözden geçirmeye neden oluyor. Önümüzdeki ay yetişirse belki sonraki ay Temmuz'da yani Haziran ya da Temmuz ayında ek ödenek istemek zorunda kalacağız meclisten.
İBB. Ne kadardı İBB bütçesi?
Gelir 35, gider 43 milyar liraydı. Arada yaklaşık 8 milyar liralık bir fark vardı. Bunun bir kısmı tahvil olarak İBB kasalarında duruyordu. Dolayısıyla pratikte 3,5 milyar civarında bir borçlanma ihtiyacı vardı İBB'nin.
Peki.
Şimdi bu 43 milyar gider,
buyurun.
Bu 43 milyar gider daha yukarı bir rakama çıkacak. Henüz o rakam netleşmediği için şu anda bir şey telaffuz edemiyorum ama bu fiyat artışlarından tabii ki etkileniyor. En azından personel artışları var biliyorsunuz. Personel ücretlerinin artışı ama bunun yanında özellikle ulaşım giderlerindeki artış, mazot fiyatlarındaki son rakamlar, elektrik fiyatlarındaki son rakamlar. Çünkü metrolar özellikle elektrikle çalışıyor biliyorsunuz. Bütün bunlar İBB'nin bütçesini oldukça sarstı. Tabii İBB ülkenin genel ekonomisinden etkilenen durumunda. Onunla ilgili kararlar alacak, ekonomi yönetimini sağlıklı bir rotaya sokacak bir konumda değiliz. Sonuçta yerel yönetim burası. Dolayısıyla genel ekonomiden esnafımız, iş adamımız, emekçimiz, memurumuz, işçimiz, köylümüz nasıl etkileniyorsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi de benzer bir şekilde etkileniyor.
Peki dış borçlanma yaptı mı İBB?
Dış borçlanma bir tahvil satışı yaptı. Dış borçlanmalar 2019'dan bu yana bakarsanız dış borçlanmalarda bir azalma var. Rakamsal olarak euro bazında azalma var ama Türk lirasındaki artıştan dolayı, döviz kurunun artışından dolayı genel borçlarda bir artış var. İBB'nin iki tür borcu var. Bir döviz cinsi, bir TL cinsi. TL cinsi borçlarımız 5 milyardan 2 milyara düştü. 2-200 civarına düştü. TL cinsi borçlarımız azalıyor. Euro cinsi borçlarımız 200 milyon euro civarında düştü. Ama kur artışı nedeniyle Türk lirasına çevirdiğinizde borcumuz artmış gibi görünüyor.
Geliri nedir İBB'nin? En büyük gelir kalemi nedir?
En büyük iki tane gelir kalemi vardır Melih Hanım. Bir tanesi merkezi idare eden Maliye Bakanlığı'ndan gelen gelirler. Diğeri de taşınmaz satışlarıdır. Belediyelerin önemli gelir kalemlerinden biri de taşınmaz satıştır. Merkezi idare eden gelen gelirler 1983 yılında Belediyeler Kanunu çıktı. 1983 yılında çıkan bu kanunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de belediyelere o ilde toplanan vergilerin %6'sını gelir olarak belediyelere aktarma yükümlülüğü getirildi Maliye Bakanlığı'na. Dolayısıyla İstanbul'da toplanan bütün vergi gelirlerinin %6'sını İBB alıyor. Ama bunu doğrudan alamıyor. Çünkü vergi toplama yetkisi biliyorsunuz bir egemenlik yetkisidir ve bunu ancak üniter devletlerde sadece merkezi idare yapabilir. Dolayısıyla merkezi idare önce vergi gelirlerini topluyor. O ay topladığı vergi gelirinin %6'sını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aktarıyor. Bu birincisi. İkinci gelir de taşınmaz satışlarından oluşur. Çünkü belediye sık sık taşınmaz üretir, öyle diyelim. Bir takım imar düzenlemeleri, yol düzenlemeleri, imar planları, bunun karşılığında alınan DOP'lar, düzenleme ortaklık payı gibi konular bir taşınmaz zengini yapar belediyeleri. Belediyeler de bunlardan bazılarını kamu yararına kullanır, doğrudan üzerine tesis yaparak. İşte konser salonu, kültür sanat merkezi, kreşler, idari binalar, İSKİ'nin abonman şeflikleri gibi değişik okullar, sağlık birimleri, yaşlılar için huzur evleri gibi bir kısmını da satarak oradan gelir elde eder.
Anlıyorum. Ben şimdi araya girmek durumundayım. Çünkü ben bir dış borçlanmada, euro cinsinden yapılan dış borçlanmadaki faize odaklanmalıyım. Çünkü bizim belimizi faiz büküyor. Hazinenin belini evet. büken faiz. Belediyenin belini de faiz yıkıyor mu?
Yıkıyor tabii. Yani ülkenin kredi notu neyse yerel yönetimlerinde kredi notu. Bir tık aşağıda, bir tık yukarıda ama aşağı yukarı aynı. Dolayısıyla ülke riskleri belediyeler için de geçerli. Ülke risk puanımız düşmeli ki belediyede daha ucuz kredi bulabilsin. Şöyle bir şey gelebilir izleyicilerin, dinleyicilerin aklına. Neden euro kredi alıyor o zaman? Madem döviz kuru bu kadar yükseliyor, neden döviz üzerinden kredi alıyorsunuz? Türk lirası kredisi alsanıza gibi bir soru gelebilir. Özellikle metro yatırımları Melih Hanım dış krediyle ancak finanse edilebiliyor. Bunlar hem uzun vadeli olduğu için hem de metroların yapısı gereği metro aracı, oradaki elektronik sistemler, bütün bunlar yabancı kaynaklı olduğu için. Onlar da tabii ki kendi ülkelerin finans kuruluşlarından da destek alarak bu kredileri verdikleri için ya da bu kredileri buldukları için döviz cinsi olmak zorunda kalıyor.
Açık ve net, yap işlet devret, yap işlet modelleri, kamu özel sektör işbirliği, Türkiye ve dünya bunları tartışıyor. Yerel yönetimlerde açıkçası bunun gibi bir yolculuk sürdürüyor olabilir. Bunu biliyorum çünkü yapacak başka bir şey yok. Kabul de faiz kaç, faiz çok önemli euro cinsinden borçlanmada. Ben buna kafayı takarım. Taktım da o yüzden bu kadar altını inat ve ısrarla çiziyorum. Sonuçta tabii. Bütçe denk değil, açık veriyor. Kaynak ve gelir çok fazla değil. İstanbul dev bir metropol. O yüzden gerçekten bütçenin yönetimi ve işler o kadar kolay değil. Onu biliyorum ama ben İstanbul'un tabii bazı problemleri var. Mesela şu çok tartışılan Sivis Otel'de arazi meselesini sormak istiyorum. Mecliste AK Parti ve MHP'li üyeler bile evet derken bazı CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri bu arsa satış işine reddediler. Niye? Nedir bu sorun? Çok kısa alabilir miyim?
Tabii 1989 yılında bugünkü Sivis Oteli'nin bulunduğu yer, yani Dolmabahçe Sarayı'nın üst tarafı diyelim. Hafızalarını yoklasın dinleyiciler, özellikle İstanbullu dinleyiciler. 1989 yılında orada İBB'ye ait bir arazinin üst kullanım hakkı bir firmaya verilmiş. O firma da oraya o oteli yapmış. Daha sonra 2010-11'de bu arazinin satışı yapılmış. Meclisten önce satış kararı alınmış. Satış kararı alındıktan sonra encümen kararı alınmış. Encümen kararına dayalı olarak satış yapılmış. Fakat o dönemki Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız, bizim büyüklerimiz diyeyim, hem bu üst hakkına hem de sonraki satış kararına muhalefet etmişler. Benimsememişler bu kararı. Red oyu vermişler. Ben de olsaydım o dönemde red oyu verirdim. Doğru bir karar verir. Mücadele yürütülmüş. Bu encümen kararına dava açılmış. Davanın gerekçesi rekabet koşulları oluşmadığı için. Çünkü ihaleye tek bir firma katılmış. Tek bir firmanın katıldığı bir ihalede, kamu ihalesinde rekabet koşulları oluşmuş sayılmaz. Dolayısıyla mahkeme bu kararı iptal etmiş. Satış kararını, encümenin aldığı satış kararını iptal etmiş. Ama ortada meclisin verdiği bir satış kararı duruyor. Hukuken geçerli bir karar. Sonra Tabii satış kararı iptal edilince, satış kararının iptalinden önce arsanın tapusu karşı tarafa geçirilmiş, karşı taraftan da para alınmış. Tabii satış kararı iptal edince ne olacak? Taraflar birbirlerinden aldıklarını birbirlerine iade edecekler. Karşı taraf bize tapuyu vermiş, İBB'ye vermiş daha doğrusu bize derken, İBB'nin de parayı karşı tarafa vermesi lazım. Yaklaşık 2 yıl beklenmiş. Biz buna hukukta sebepsiz zenginleşme davası diyoruz. 2 yıldır bunun zaman aşımı süresi. Karşı taraf yani vatandaş, şirket öyle diyelim, 1 yıl 11 ay beklemiş. Geçmiş dönem bakacağız, edeceğiz, çözeceğiz, paranızı vereceğiz veya satış tekrar yapacağız gibi değişik vaatlerle bu tarafı firmayı oyalamış. Sonunda sebepsiz zenginleşme davası için gerekli olan 2 yıllık sürenin son 1 ayında dava açmışlar. Ve tabii ki davayı kazanmışlar. Çünkü arsayı verip parayı geri almaları gerekiyor. Dava da kazanılmış. Konu bizim önümüze geldiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir hesaba göre yaklaşık 1 milyar 300 milyon bir para ödemek zorunda. Bu firmaya yani aldığı parayı iade etmek zorunda. Fakat İBB'nin kasasında bu 1 milyar 300 milyon lira parayı verecek bir para yok. Bir de tercih yapmak zorundasınız. Bakın bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımları yaklaşık 1 milyar 250 milyon civarında. Ve bu sosyal yardımlarla yaklaşık 2 milyon insana hizmet ediliyor, ulaşılıyor. Yani ya bir 300'ü o tarafa vereceğiz, firmaya ödeyeceğiz ya da 2 milyon insana yardım yapmaktan vazgeçeceğiz. Bir tercih yapmak zorundaydık. Biz de dedik ki bu parayı tamam ödemek istiyoruz ama bunun ödenmesinin yolu aynı yerin yeniden satışa çıkması. Tabii AK Parti geçmişte aldığı evet kararımızın arkasındayız dedi. O nedenle evet oyu verdi. Biz de bu parayı ödemek zorunda olduğumuz için satışına evet demek zorunda kaldık. Aslında yaklaşık 10 yıl önce alınan satış kararı, İBB meclisinde alınan satış kararı halen hukuken geçerli. Ona dayanabilirdik. Ancak hem Ekrem Başkan hem ben yaptığımız değerlendirmelerde, birbirimizle yaptığımız görüşmelerde ve İBB'nin diğer idari yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde yeni bir satış kararı almamız gerektiğine karar verdik. Çünkü kamuoyu bunu bilmeli. Kamuoyu buradaki tartışmaları, gelinen noktanın ne olduğunu biliyor olmalı. Mutlaka buna karşı çıkanlar da olacaktır ama biz şeffaflık sözü verdik insanlara. Hangi koşullarda ne yaptığımızı herkesin biliyor olması gerekir. Mutlaka bu konuda bizi eleştirenler de olacaktır ama hak verenler de olacaktır diye düşünerek biraz da tabii cesur davranarak CHP grubu olarak da bu satışa evet dedik. Şimdi bu arsa satılacak. Satışta tabii ki mutlaka birden fazla alıcı buraya teklif verecektir. Hem yurt içinde hem yurt dışında Ekrem Başkanımız fiyat ne kadar yüksek olursa İBB'nin kasasına o kadar çok para girecek demektir. Uygun rekabet koşullarını yaratacaktır. Kendisine güveniyoruz bu konuda. Dolayısıyla diyelim burası 5 milyara satılırsa 1 milyar 300 milyon borcu ödeyeceğiz. Kalanını da İBB'nin yapacağı yatırımlarda kullanacağız. Tablo budur. Siz niye muhalefet ettiler dediniz? Muhalefet eden arkadaşların yazdıkları muhalefet gerekçesinde şu yazıyor. Burada uygun rekabet koşulları oluşmayacaktır. O yüzden hayır diyoruz diyorlar. Bunun gerekçesine neden uygun rekabet koşulları oluşmayacaktır? Şundan oluşmayacaktır diye düşünüyorlar. Taşınmazın üstünde üst hakkı var. 1989 yılında verilmiş bu üst hakkı. 2032'ye kadar geçerli bir üst hakkı bu. 43 yıllığına verilmiş. Dolayısıyla burayı satın alan 2032'ye kadar bunun üzerine bir şey yapamaz. Başka bir şey yapmak istese bile. Başka bir bina yapamaz. Dolayısıyla bu uygun koşullarda satışı engelleyecektir diye düşünüyorlar. Tabii bu da bir bakış açısı ama benim hak vermediğim bir bakış açısı. Çünkü böyle büyük çaplı gayrimenkul satışlarında gayrimenkul değeri tespit edilirken üst hakkının da gayrimenkulün değerine ne kadar etkilediği raporlara yazılır. Alıcılar da bunları bilerek, görerek hatta bu konuyu absorbe edecek bir takım kendilerine göre plan projelerle satışa girerler. Bizi ilgilendiren kısmı alıcının ne yapmak istediği değil, burayı en uygun fiyatla satabilmek.
İhale satıldıktan... ne zaman ihaleye çıkıyorsunuz tekrar?
Şimdi bu konuda bir çalışma yürütülecek. Ekrem Başkan'la daha dün konuştuk biz bu konuyu. Onu da meclis üyelerimizin de katıldığı şeffaf bir süreç olarak yürüteceğiz. Hiç kimsenin hiçbir kuşku duymaması gerektiğini bu satışla ilgili bunu düşünüyoruz. Dolayısıyla süreçten zaman zaman kamuoyunda bilgilendireceğiz. Çünkü biz CHP olarak kamu mallarının satılması konusunda biraz hassasız. Biraz değil, çok hassasız.
Yani çok tartışmalı, kamuoyunun çok tartışacağı bir konu olacağı kesin. Bunu söyleyebilirim ama bizim işimiz bu konuyu gündeme tabii getirip takip etmek. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıklama yapıyor. Tabii ki biz bu açıklamalarla ilgili detaylara izin verirseniz kısaca göz atmak isteriz. Çünkü açıklamanın önemli olduğunu görüyorum. Hemen tabii şuradan ki okuyayım. Bedelli askerlikle ilgili yararlanma yolunu açıyor Türkiye. Bedelli askerlikle ilgili kaynak sıkıntımız var. Buna bağlı diye bakıyorum ben. Ne dersiniz, öyle mi?
Yani bu kaynak sıkıntısı bütün ülkede var. Yani biz İBB olarak daha küçük çaplı bunu yaşıyoruz. Bakın demin rakamlardan söz ediyorsunuz. İlçe belediyelerinde daha çok milyonlardan söz ediliyor. Hı hı. İBB'de daha çok milyarlardan söz ediliyor. Devlet katına gelince trilyonlardan söz ediliyor.
Doğru.
Tabii son tahlilde biraz siyaset yapacağım izin verirseniz. Siyasi iktidar sorumludur bir ülkenin ekonomik yapısının sağlamlığından ya da zayıflığından.
Siyaset yapmayalım. Ben sayılara, rakamlara bakarım. Denk bütçeye bakarım. Buna göre altyapı üzerinden siyasetin de şekillendiğini söylemek durumundayım. Ama benim kafamın takıldığı bir başka konu var. Şimdi o konuyu da yayına alacağım. Profesör Doktor Birsen Talay Keşoğlu. Kendisi Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi Vakfı Başkanı. Çünkü sizinle birlikte yayın almak istediğim 32 yıl önce kurulan bu vakfın durumunu konuşmak istiyorum. Profesör Doktor Birsen Talay Keşoğlu birazdan karşımızda olacak. Birsen Hanım, beni duyuyor musunuz? Birsen Hanım. Birsen Hanım. Birsen Hanım, sanıyorum Birsen Hanım'ın sesiyle ilgili yoklama kaçağına bedelli askerlik olanağı geliyor, imkanı geliyor. Önemli, bedelli askerlik Türkiye'nin gündemine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklaması devam ediyor. Biz de tabii ki süper bonolarla ilgili bir açıklama gelir mi diye ona bakıyoruz. Piyasa gün boyunca bu gelişmeyi takip etti. Tabii ki CDS'ler bu açıklama sonrası ne olur, herhangi bir yorum yapmayacağım, onu takip etmeye başlayacağım. Profesör Doktor Birsen Talay Keşoğlu, Birsen Hanım, sanıyorum sesi açılamıyor, uyarmamız lazım. Ama ben bu Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin yerinin İBB tarafından verildiğini biliyorum. Hala bir protokol imzalanmamış durumda. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili?
Şimdi
Doğan Bey, sanıyorum hatta bir sorun çıktı. Bizim bugün ana konumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sınavı, özellikle çok tartışmalı olan Swiss Otel arazisiyle ilgili devam eden arsa, arazi sorunu, bununla ilgili yapılacak ihale, bunu izliyoruz. Bu arada tabii kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına odaklanıyoruz. Doğan Bey?
Evet, duyuyor musunuz? Koptum.
Duyuyorum,
galiba.
Duyuyorum, bir anda koptu çünkü Birsen Hanım sanıyorum sesini açmıyor. Açmadığı için bir türlü bağlantı kuramadık, o da sizi etkiledi. Ne diyorsunuz bu kadın eserleri kütüphanesinin yeriyle ilgili? Bir protokol şimdi imzalanacak mı? Önemli konu ya. Böylesine özel bir vakıf.
Tabii zaten orada uzun zamandır yerleşik vaziyetteler onlar.
32 yıldır yani oturuyorlar ama hala bir protokol imzalanmamış durumda ve sıkıntı var orada. Biz o yüzden Birsen Hanım'ı ben yayına almak istedim. Ama Birsen Hanım tabii
işbirliği protokolü üzerine orada oturuyorlar. İşbirliği
devam edecek mi Birsen, yani bu işbirliği protokol imzalanır mı yerle ilgili? Bunu tabii Birsen Hanım bağlanabilse ya da telefonla hocam açabilse sesini kendisine soracağım. Birsen Hanım telefonla bağlanırsa hiç olmazsa soru soralım Birsen Hanım'a. Sıkıntı var. Siz de soruya yanıt verebilirsiniz. Önemli konu. Birsen Hanım.
Efendim.
Ah, çok uğraştık size bağlanmak için. Sesiniz evet, kapalıydı. O
ama
yüzden
açık sesim, yani gerçekten şu anda kontrol ediyorum. Mikrofonum sonuna kadar açık gerçekten.
Bir sıkıntı var. Bağlanamadık. Şu an karşımızda Doğan Bey var. Doğan Bey Doğan Subaşı İBB CHP Grup Başkan Vekili.
Evet,
İBB'nin sınavını konuşuyoruz. Siz de Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın başkanısınız. Ben 32 yıldır bir işbirliği var İBB ile sizin vakıf arasında ama yer konusunda bir protokol imzalanmadı diye biliyorum. Nedir oradaki sorun Birsen Hanım? Doğan Bey de sizi dinliyor. Buyurun.
Evet, merhaba Doğan Bey. Merhaba. Şöyle söyleyeyim. Merhabalar. Biz 32 yıldır, yani 1990'dan beri herkesin bildiği Balat'taki kütüphanedeyiz. Orada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ama bu önümüzdeki geçtiğimiz süre içerisinde bir restorasyon projesinin başladığı bildirildi. Ve biz Sayın Mahir Polat'la ve Oktay Özel'le de görüştük. Sözlü olarak bize geriye döneceğimiz söylendi. Ancak tabii bizim bir protokole ihtiyacımız var. Gerçi orayı boşaltmak için bize herhangi bir resmi tebligat da gelmiş değil henüz ama böyle bir durumdayız. Bekliyoruz. Bekleme halindeyiz. Tabii bizim için en önemli olan şey protokolün imzalanması. O nedenle bunu bekliyoruz aslında. Bir İBB ile karşılıklı 32 yıldır İBB gerçekten de işte oranın elektriği, suyu, güvenliğini falan sağlıyor. Sayın Nurettin Sözen'in zamanından beri. Bundan sonra da tekrar geriye dönüşümüz için, o binaya dönebilmemiz için de karşılıklı bir protokol imzalanması gerekiyor. Beklediğimiz şey budur aslında.
Ne diyorsunuz Doğan Bey?
Evet, yani şimdi tabii İşbirliği protokolü var bildiğim kadarıyla taraflar arasında. Vakıfla İBB arasında. Şimdi protokolün imzası için de konunun İBB meclisine gelmesi lazım. Hukuki açıdan açıkçası onu şey yapmadım, incelemedim. Ama oradan, yani sanıyorum asıl sorun şu. Oradan çıkmaları halinde tekrar oraya girmeleri mümkün olmayacak diye bir güvensizlik taşıyor olabilir arkadaşlar. Onu temin edecek bir çerçeve istiyorlar protokolden daha çok. Ama bunun en uygun yolu protokol diye düşündükleri için protokolü herhalde söylüyorlar.
Evet,
öyle mi acaba?
Evet evet. Tam
siz
da
aslında böyle bir güvence istiyorsunuz. Oradan çıkarıldıktan sonra tekrar yani oraya biz sizi almıyoruz denirse ne olur sorusunun yanıtını istiyorsunuz siz aslında.
Evet, gerçekten de bir güvence istiyoruz. Çünkü daha uzun vadeli bir 32 yıl daha belki çalışacak. Belki daha uzun süre biz gençlere devredeceğiz bu bayrağı. Yani Türkiye'deki kadın hareketinin belleğini tutuyoruz. Yani özel arşivlerimizle, yani Müfide İlhan'dan Kerime Nadir'e kadar, İsmet Kür'den Hasene Ilgaz'a kadar. Yani 700 tane kadın örgütünün arşivi bizde. Yani o nedenle Türkiye Kadın Hareketi'nin belleğini tutuyoruz, koruyoruz, saklıyoruz, erişime açıyoruz. Mesela şimdi yeni projemiz var, dijital doğan belgeler. Yani orada bloglar, hashtagler, online olan sempozyumlar, bunların hepsini bir şekilde biriktiriyoruz, topluyoruz. Belki onları da erişime açacağız yakında, yani çok yakın bir zamanda. O nedenle de mekan da o anlamda kıymetlidir ve mekanın da bir hafızası vardır. Ve biz o nedenle o mekanın içerisine geri dönmek istiyoruz. Tabii şu da var işin içerisinde. Yani bir 30 yıl daha ya da işte bir 40 yıl daha bunu böyle sürdürebilmek, bütün kadın hareketinin belleğini koruyabilmek için de orada, yani sadece şu andaki İBB ya da işte CHP'nin meselesi de değil bu. Yani kendimizi daha uzun vadeli bir süreçte garanti altına almaya çalışıyoruz.
Doğan Şimdi, Bey, kadın hareketi önemli. Ben çok pozitif ayrımcı bir kadınım. Hatta burada ilk yerel yönetim başkanı olan kadının arşivi de var. Çok önemli konu bu. Ve ben burada Birsen Talay Keşoğlu'na hak veriyorum. Çünkü partiler üstü bir mesele. Değil
evet.
mi?
Tabii.
Evet.
Burada ben sadece konuyu anlamak için birkaç şey soracağım. Gerçekten ben Neva Sevin'deydi galiba, değil mi? Birsen Hanım, siz beraber miydiniz evet, galiba evet. Beni ziyarette?
Evet. Siz de Neval Hanım da bizim yönetim kurulunda. Aslı Davaz da galiba sizde ikisi, Aslı Davaz da Neva Sevin'de görüşmeye gelmişlerdi. Evet.
İki ya da üç arkadaşımız gelmişlerdi. Şimdi bir kere Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi'nin ve vakfın tabii çok önemli bir işlev yerine getirdiğinde hiçbir kuşku yok. Daha da zenginleşmesi lazım. Daha da zenginleşmesi için İBB'ye ve başka kamu kurumlarına ne düşüyorsa onları da yapmamızı lazım. Orada hiç kimsenin bir tereddütü olamaz. Bizim de tabii bir tereddütümüz olamaz.
Evet.
Bu güvence konusunu ben bakacağım Birsen Hanım nedir bu konuda. Çünkü arkadaşlar, Ekrem Başkan merak etmeyin, onarımdan sonra geri döneceksiniz dedi demişlerdi ama siz şimdi hukuki bir güvence nasıl olur diyorsunuz. Hukuki güvence kısmı inanın öyle kolay bir süreç değil. Hani şahıs malı olsa oturur bir sözleşme yapar, bunu hayata geçirirsiniz. Ama o İBB meclisine gelecek falan, ben onlara bir bakacağım. Ve size dinleyicilerimiz belki şu anda bir cevap alamayacaklar ama en azından size bu konuda daha net bir fikirle geleceğim.
Melih Akur takip edecek. Takip edecek. Ha. Kadın yerel yönetimde kadının adı yok. Bir kere Kadın Belediye Başkanları Derneği var. Bir kere İBB'nin bu konuda öncülük etmesi lazım. Biz o öncülüğü filan görmüyoruz Doğan Bey. Çok erkek egemen bir kültürle konuşma var Türkiye'de ve iyi hesapsız kitapsız konuşma var. Ben gelir gider bütçe üzerinden konuşmak isterim böyle bir dönemde. O yüzden size çok teşekkür ediyorum rakamlarla ve çok aydınlatıcı bir konuşma yapıyorsunuz.
Teşekkür ederim. Şimdi yalnız yanlış hatırlamıyorsam daha önce, şimdi bakın burada bizim konuştuğumuz konu mekan, kütüphanenin, bilgi merkezinin kendisi değil. Bu mekan değil de başka bir mekana yerleşmeniz durumunda ne gibi bir handikap doğacak, bunu duyabilir miyim Birsen Hanım sizden?
Ya, yani 32 yıldır aslında söylediğim gibi, yani İstanbul kent kültürünün de bir simgesi halinde artık o bina. Orası bir kadın eserleri kütüphanesi ve bilgi merkezi olarak, yani kentin hafızasını korumak için de, kültür hafızasını korumak için de bu çok önemli. Yani yeni başka bir bina değil, bizim mekanımız orasıdır. 32 yıldır orada bulunuyoruz. O nedenle de biz o binada olmak ve hani kendi hafızamızı da, şehrin hafızasını da, kent kültürünün hafızasını da devam ettirmek istiyoruz. Ve Melih Hanım'ın da söylediği gibi, yani bu biraz partiler üstü bir mesele. Dediğim gibi sadece şu andaki İstanbul Belediyesi ile de ilgili değil. Evet. Yani kendimizi hakikaten bu binada devam ettirebilmek üzere bir şekilde bu kararın, protokolün çıkmasını hasretle bekliyoruz.
Profesör Doktor Birsen Talay Keşoğlu, ben bu konuyu takip edeceğim. Çünkü kadın olmadan Türkiye'nin açılım yapması, dönüşüm yapması mümkün görünmüyor. Kadın Eserleri Kütüphanesi bir hafızayı, kurumsal aklı temsil ettiği için ben de size destek veriyorum ve sağ olun diyorum. Ayrıca yayına da davet edeceğim sizi ayrı. Sağ olun.
Memnuniyetle.
Sağ olun. Doğan Bey, size de teşekkür ediyorum. Toplantıdan çıktınız, bizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Yine sizi sık sık yayınlara alacağız Doğan Bey. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nu da almak istiyorum. Rakamlarla konuşacağız. Ben siyaset filan anlamam. Ben rakam konuşurum. Rakamlar durumu ortaya koyar. Fotoğraf çekerim. Ona göre kim ne yapıyor, değerlendirmeleri öyle yaparız. Size de çok teşekkür ediyorum. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına odaklanıyorum. Yoklama kaçaklarına bedelli askerlik imkanı gelirken, önemli bir imkanda tabii ki salgın bitti mi bilmiyorum. Onun tartışmasına girmiyorum ama hükümlüler meselesi vardı. İki ay içindeki süre azalmıştı. Cezaevine dönmeleri gerekiyordu. Onlara 31 Temmuz 2023'e kadar izin hakkı çıktı. Bu da önemli ve hassas bir konu. Onun dışında tabii neyi bekliyoruz? Süper bonoyu bekliyoruz ama biz onu, açıklamaları takip ederken sosyal medyaya kısaca bir göz atalım mı hep birlikte?
Sosyal medya gündemi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sözleri sonrası sosyal medya boş tweetlerle doldu. Bozdağ, tweetler üzerine açılan soruşturmaları, tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir Allah'ın kulu var mı? Yok, o zaman sormak lazım. Yahu bu tweet attı da tweetin içinde ne yazıyor? Soruşturma onun üzerine açılıyor diyerek savunmuştu. Sosyal medya kullanıcıları Bozdağ'ın bu açıklamalarını tiye aldı. Alaaddin Aktaş, boş tweet atmak suç değil, hele boş konuşmak hiç suç değil. Refet Gürkaynak, ne yazsam boş. Abdurrahman Bilgiç, boş baklava boş tost yetmez, boş tweet de öneriliyor gibi. Ne dersiniz gençler? Başak Purut, güzel tarafından bakalım. İçi boş tweet atma özgürlüğümüz var.
Sosyal medya gündemi.
Gündem yoğun. Cumhurbaşkanı açıklama yapmaya devam ediyor. Tabii Finlandiya ve İsveç'le ilgili veto mesajları da Türkiye adına önemli mesajlar. Ama bizim konumuz bugün sağlıklı beslenme, sağlıklı tarım aslında. Şimdi sohbete onunla başlayacağız. Çünkü hasat geliyor. Hepimiz buğday fiyat tartışmalarına odaklandık. Daha doğrusu hububatta nasıl sağlıklı tarım yapabiliriz? Çözüm ne tarımda? Bunları tartışmak gerekiyor. Konuğumuz Fatih Güleç, ziraat mühendisi. Rotamız da Eskişehir. Sağlıklı beslenme, doğru tarım üzerine Fatih Bey'le sohbet edeceğiz. Merhaba.
Merhabalar, merhabalar. İyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar. Nasılsınız Fatih Bey?
Ben iyi olmaya çalışıyorum. Dilerim sizler de iyisinizdir hep.
Dünya kadar iyiyiz. Dünya çok iyi olursa çok iyi. Çok iyi olmadığı için iyi olmaya gayret içerisindeyiz. Şimdi siz tarıma gönül vermiş birisiniz değil mi?
Evet, evet.
Ne yapıyorsunuz siz tarımda?
Şimdi Melih Hanım, yaklaşık 30 yıllık mesleki deneyimim var, ziraat mühendisiyim. Tarımın her türlüsüyle uğraştık. Yani ilaç attık, gübre attık, yetiştirdik, battık, çıktık. Ama son 10 yıldır kendimi sürdürülebilir, sağlıklı tarım yapmaya adadım diyebilirim. Bu nasıl oluyor derseniz, bir projem var benim, Farmobile diye. Bunda kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan üretim yapıyoruz. Ve insanlara elimizden geldiğince zehirsiz, sağlıklı ürünler iletiyoruz. Sürdürülebilirliğe önem veriyorum. Doğayla iç içe, doğaya rağmen değil, doğayla birlikte üretim yapmaya çalışıyorum. Bunu da bir farklı farkındalık yaratmak amacıyla sosyal medyayı da ağır kullanarak, sık kullanarak sesimi duyurmaya çalışıyorum. Sizler de vesile oldunuz. Çok teşekkür ediyorum ayrıca.
Vesile olduk çünkü kızınız güzel bir ödül aldı. Oğlunuz ve kızınız da sizin yanınızda. Öyle değil mi?
Evet, beraber çalışıyoruz. Farmobile'ı kurarken biz ailece çalıştık. Ben ürettim, işte oğlum kolinledi, kızım müşteri ilişkilerini yönetti vesaire. Şimdi bunu yavaş yavaş şirketleştikçe, bir de projelerimizin sayısı arttıkça yavaş yavaş aile içinde pay ediyoruz. Kızım Farmobile ile ilgileniyor, CMO dediğimiz işte Chief Marketing Officer görevi Öykü'nün. CFO Financing Officer'da Barış'ta. Ben danışman olarak işte önlerini açıyorum. Onlar da ilerlemeye çalışıyorlar. Bakalım inşallah iyi olacak. Çünkü çok yakında bir kitle fonlamasına tura çıkacağız.
Pardon, ondan sonra, bu kitle fonlamasını açalım. Nedir o kitle fonlaması?
Bir kitle fonlaması dediğimiz halka arzı sağlayamayacak kadar küçük çaptaki şirketlerin bir nevi halka arzı mahiyetinde. Bunu bir resmi kurum üstleniyor. Onun aracılığıyla insanlar bizden pay alıyorlar. Yani 50 lira da yatırabiliyor bize, 100 bin lira da yatırabiliyor. Bunların hepsi Sermaye Piyasası Kurulu'nun kontrolünde, resmi hisse satışı gibi düşünün. Bu şekilde küçük işletmeler de biraz fon bulup kendilerini geliştirebiliyorlar. Bizler de bu hizmetten yararlanacağız. Yakında görüşmelerimiz devam ediyor. Bunu bir ön bilgi olarak duyurmak isterim. Daha sonra
ben buna gireceğim. Bu önemli konu, detay. Çünkü bu fonlama modeli yurt dışında çok kullanılan ama Türkiye'nin çok fazla denemediği bir model. Fakat Türkiye farklı modeller denedi ve başı hep belaya girdi. Sermaye piyasasının kontrolü dışındaki modeller de onlar, öyle değil mi?
Evet, evet. O kendi çapında işte Çiftlik Bank gibi size inek alacağım, mavi yumurta çıkartacağım falan babında değil. O kendi başına bir şeydi. Ponzi mi diyoruz ona?
Evet.
Yani isade zinciriydi. Oysa bizim bu mesela bize aracılık yapacak şirket resmi bakanlıktan onaylı yetki belgesi olan bir şirket. Bu aynı hani bankalar halka arzı düzenliyor, talep alıyor vesaire. Onun gibi bizim önümüze düşüyor, bize yol gösteriyor. Biz de kendi derdimizi anlatıyoruz. İnsanların görüşüne açılıyor, sunuyorum bunu.
Sermaye piyasası kontrolünde değil mi? Çok kritik konu. Ha, bununla ilgili bir model var mı? Örnek var mı?
Fon bulucu diye bir sistemle çalışıyoruz biz. Bunu internetten inceleyebilirsiniz. Maliye Bakanlığı'nın yetkilendirdiği bir şirket. Bunun önderliğinde biz de belli bir hissemizi devlet garantisinde insanlara açmayı düşünüyoruz. Bu bizim elimizi genişletecek. Çünkü biliyorsunuz Tarım Türkiye'de üye evlat. Gelin bize yatırım yapın dediğimizde yatırımcı biraz uzak duruyor. Toprak bilinmezlerle dolu çünkü. Tohumu atıyorsunuz kara toprağın altına, bekliyorsunuz ki çıksın diye. İyi para sahipleri de bunu pek sevmiyorlar. Yani onların işi böyle az buçuk ne kazanacağını bilecekler ki yatırım yapsınlar. Ama bu yeni nesil yatırım aracı ufkumuzu da açacak, geleceğimizi de açacak inanıyorum.
Buna inanıyorsunuz siz. Biz de bunu Sermaye Piyasası Kurulu üzerinden de takip ederiz. Önemli konu çünkü.
Tabii.
Peki.
Tabii. Yani buyurun. Şimdi ben ürettiğim üründe, bir domateste, bu insanların sofrasına gidecek diye gösterdiğim hassasiyeti aynı yatırım aracında da gösterdiğimden emin olabilirsin. Beni tanıyanlar tanır zaten de. Muhakkak yatırım yapan 3 kuruş da olsa 5 kuruş da olsa insanların geceleri rahat uyuması lazım. Aynı sağlıklı besin gibi buradan da elde edilecek sağlıklı bir geliri ceplerine koymaları lazım.
Peki. Düsturumuz budur. Peki şimdi sağlıklı beslenme dediniz. Siz aslında permakültürcü değilsiniz, değil mi?
Değil. Yok, permakültürcü değilim. Sürdürülebilir tarım diyelim. Biz buna
agroekoloji mi diyelim?
Yani ekolojik, evet. Agroekoloji diyebiliriz. Ekolojik tarım diyebiliriz.
Tabii.
Evet. Sustainable farming diyebiliriz.
Anlıyorum.
Bunlar şöyle organik tarım, mesela organik tarımcı da değilim. Çünkü organik tarım devlet tarafından mevzuatlarla düzenlenmiş kesin kuralları olan bir uygulama. Ne ilacı atacağınız, neyi nasıl yapacağınız hepsi önceden bellidir. Biz iki ana kriterimiz var. Kimyasal gübre kullanmıyoruz. İkincisi kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Bunun etrafında benim mesleki deneyimlerime dayandığım bir yayınladığım manifestom var. Bu üretimler sırasında şunu da gözetiyoruz. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. İyi, temiz ve adil olmasına dikkat ediyoruz. Bu slow food felsefesinin de aslında temeli. Bir nevi İnsanları vurkaç üretimden, vurkaç gıdadan, hızlı beslenmeden vesaire uzaklaştırıp gıdanın doğal tadına varmaları üzerinde çalışıyoruz. İyi, temiz, adil nasıl oluyor? Bir kere iyi bir üretim yapıyoruz. Yani tüketicinin yerine kendimizi koyup iyi üretim yapıyoruz. Bu üretilen ürünleri temiz koşullarda tüketiciye sunuyoruz. Adil derken de küçük üreticiyle bizim aramızda adil bölüşüme dayalı bir kar marş sistemimiz var. Üretici de yok olmasın, o da karnını doyursun. Biz de öyle fahiş karlarla çok büyük oynamayalım istiyoruz. Bunu kendi aramızda adilane bölüşüyoruz. Bu bizim e-sebze.com dediğimiz ikinci girişimimiz. Bizim gibi küçük üreticileri Anadolu'da sesini duyuramayan üreticileri bir platformda buluşturuyoruz. Burada ürünlerini sergiliyorlar, satıyorlar. Biz organizasyonunu yapıyoruz. Kargosunu ve teslim aşamasını, tahsilatı düzenliyoruz. Akabinde küçük üreticinin de biraz nefes almasına vesile oluyoruz.
Türkiye'de tarıma baktığımızda zaten çok çok büyük işletmeler yok, öyle değil mi? Çok çok küçük, toprak küçük, bölünmüş, parçalanmış. Evet, köylümüz, evet. Kavim kültürümüz yok edilmiş. Çiftçilerimiz 255 milyar TL'lik bir borç baskısı altında. Bunun dışında da sürdürülebilir tarım için aslında kimyasalın dışında yol var diyen ve farklı arayışı olan bir kitle gelişiyor. Yani Türk tarımı ilkokul birinci sınıfta henüz, öyle değil mi?
Tabii tabii.
Nasıl çıkacağız, nasıl yol bulacağız biz Fatih Bey?
Melih Hanım, emin olun ben şunu söyleyeyim size. Bundan bir çıkış yolu var, çiftçi eğitimi. Yani bizim o celladının bıçağını yalayan çiftçimiz, köylümüz var ya, bunlara bir bilinç aşılamamız lazım. Şimdi aslında köylünün yapacağı bir durum da yok. O gübreyi, o ilacı atmasa zaten ürün alamıyor. Bu takdirde sıfır olan kazancı eksilere düşüyor. Adamın çıkar yolu yok. Ona başka bir yol verilmiyor, tanınmıyor. O nedenle gördüğünü yapıyor adam. Diyor ki işte kooperatifteki adam şu gübre yap, şu ilaçtan da şu beyaz kutudan, bak adını bile bilmiyor yahu. Şu beyaz kutudan işte bir litre suya dök, onu da holdere dök vesaire. Bu tariflerle, dededen görme usullerle tarım yapıyoruz. Öncelikle bu çiftçiye bir bilinç kazandırmak, toplum sağlığı, doğa sağlığı, dünyanın korunması gibi bunların bir elden geçmesi, hepimizin beraber öğrenip gelişip yeni metotlar uygulamamız gerekiyor. Benim gördüğüm bu. Bu da bizim gibi küçük organizasyonlar biz yapmaya çalışıyoruz mesela. FarmG diye bir platform oluşturduk. Bunda küçük üreticilerimize eğitim veriyoruz. Paketleme eğitimi veriyoruz, ambalaj eğitimi veriyoruz. Efendime söyleyeyim, dijital marketing eğitimi veriyoruz. Ama Türkiye genelindeki çiftçileri düşünecek olursak çok büyük bir organizasyon tarafından elde tutulması lazım. Bu da ancak devlet gücüyle olur. Yani çiftçiyi eğiteceğiz, modern tarım sistemlerini getireceğiz. Ondan sonra bırakacağız bu sektör, kendi dallarına ayrılacak. Organik tarım isteyenler o tarafa, ekolojik bu tarafa, permakültür şuraya diye. Ama önce bir temelini oturtmamız lazım. Yani temel hareketi olmadan dallanma biraz zor oluyor.
Ama Türkiye'nin yoluna ve yolculuğuna baktığımızda müthiş bir kaos var şu an tarımla ilgili, öyle değil mi?
Evet, ithalat. Yerli üreticinin yerden yere vurulması. Yani bir taban fiyat açıklanıyor, evlere şenlik. Şimdi bunu açıklayan insanlar da sanki gübrede, ilaçta vesairedeki fiyat artışlarını görmemiş, bilmemiş gibi fiyat açıklıyorlar. Yani bu durumda, bu kaosun içerisinde üretim yapılabilmesi bile büyük şans yani. Ben onu belirtmek isterim.
Doğru, katılıyorum size. İşiniz hiç kolay değil ama Türkiye'nin de sağlıklı beslenme, güvenilir ürünle buluşması lazım. Türk halkı bunu hak ediyor. Sağlıklı beslenme nasıl olacak? Güvenilir gıdaya, diyelim ki İstanbul'da yaşayanlar nasıl ulaşacak? Siz Eskişehir'desiniz. Öyle değil mi?
Evet, bizim Farmobile'ın şubeleri çoğalıyor. Adı üstünde mobile. Yani bir müşteri kitlesi olduğunda oraya yakın bir küçük üreticiyle hizmet sözleşmemiz dahilinde üretim yapıp gönderebiliyoruz. Bunun manası Türkiye'yi biz besleyeceğiz demek değil elbette. Ben sadece şu ana kriterlerin altını çizmek isterim. Bir, gıdaya çok fazla yolculuk yaptırmamak gerekli. Yani Antalya'dan domatesi İstanbul'a getirmek yerine yerel üreticilerle, yerel pazarlarla çalışmamız lazım. Gıda tedarik zincirini olabildiğince kısa tutmamız lazım. Gıda tedarik zinciri kısa tutuldukça üretici de daha fazla kazanacak. Nakliye vermeyecek, efendime söyleyeyim, ambalajını kendisi yapacak, kolisini kendisi yapacak gibi. Artı değer getiren özellikler çiftçinin cebinde kalacak. Gıda değer zincirini kısa tutup gıdaya az yolculuk yaptırarak, yerel üreticilerle çalışarak ve üreticini tanıyarak. Artık mevcut ekonomik şartlar şuna getirdi bizi Melih Hanım. Yani bu fiyatlarınızı korumanız, belli bir satış yapabilmeniz, bir CEO yakalayabilmeniz için muhakkak bir şeyler yapmanız lazım. Yani gramajı düşürmeniz lazım, efendime söyleyeyim, maliyeti düşürmeniz lazım. Yoksa satılacak gibi değil yani. Ya, peynirin en ucuzu 85-100 lira kilosu şimdi. Çok İnsanlara zor. Söylediğin zaman hopluyorlar yani.
Haklılar. Tabii. Nasıl hoplamasınlar? Gelir ne? Yani. Harcamalar ve ayakta kalma çok ciddi bir sorun. Türkiye'nin bu açmazdan çıkması gerekiyor ama siz bambaşka bir modelle ekolojik tarım için yolculuğa çıkmışsınız. Ailece evet. Ve bir model yaratıyorsunuz. Ben bu modeli yakından evet. İzlemeye devam edeceğim. Kızınız çok ödül aldı biliyorum. Bakalım sizin bu SPK iznine bağlı bir çeşit halka açılma yolculuğunuz nasıl olacak? O da benim için önemli. Sağ olun diyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Bu yatırım fonuna çıktığımızda sizi de haberdar edeceğim.
Çok
ben.
Mutlu olurum.
Hem belki sesimizi tekraren bir kez daha duyurma şansı tanırsınız, hem de detaylara erişirsiniz. Çok sevindim, çok mutlu oldum.
Sağ olun. Yeni bir model, yeni bir borçlanma, finans bulma yolculuğu. Türkiye evet. ölçek olarak küçük tarımda burjuvazinin de tarıma girmesi gerekir. Bana göre köylünün de kadim kültürle yerini alması şart diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz ve sözü sağ olun. Sözü uzatmadan günün yazısına kısaca göz atıyoruz.
Günün yazısı. Ferit Barış Parlak, Dünya, alım gücünü nasıl düşürebilirim? 3 yıl önce yazmıştım. Uzmanlık ve lokasyonun birleşmesi büyümede en güçlü etkileşimdir diyerek aldı Nobel'i Paul Krugman. Örneğin toprak su zengini Şanlıurfa'ya bu alanlarda uzman gençler yetiştirmek için üniversite kurmalıydık. O üniversitenin ziraat, tekstil, gıda, endüstri, kimya mühendisliği gibi bölümlerini güçlendirmeliydik. Gençlerin uzmanlaşması için arazileri, fabrikaları, Ar-Ge merkezi, laboratuvar gibi kullanmalıydık. Ama Şanlıurfa'da da inşaat mühendisliği, iktisat, işletme gibi bölümler açtık. Örnek çok. Şırnak Üniversitesi'nde de inşaat mühendisliği inşa ettik. Sonuç mu? Verimli ve bakir arazilere sahip Şırnak, Şanlıurfa gibi onlarca şehrimizin meyvesini, sebzesini Antalya'dan taşıyoruz. Bir birimlik, bilimsel, doğru yatırımla gençleri meslek, iş sahibi yapabilecekken, toplumun alım gücünü, refahı artırabilecekken, 10 birimlik israfla geleceğimizi borçlandırmayı seçiyoruz. Velhasıl Atatürk'ün armağanı Gençlik Bayramı'nı kutladık. Milyonlarca gencin en verimli yıllarını ve dolayısıyla geleceğini bilimden, pratikten, hayattan uzak, beton binalarda harcanmasını teşvik ettiğimiz bir dönemde. Toplumun alım gücünü nasıl düşürebiliriz diye düşünülse, bundan daha iyi bir yol bulunamazdı herhalde. Günün yazısı.
Başkanı Erdoğan'ı dinledik. Özellikle salgın nedeniyle yarı açık cezaevinden çıkarılan hükümlerin 31 Mayıs'ta kadar yeniden cezaevlerine dönmeleri gerekiyor idi. Onlara süre 31-30 Temmuz 2023'e kadar uzatılmış durumda. Birincisi bu. İkincisi yoklama kaçaklarına da bedelli askerlik sinyali geldi. Dış politikadan iç politikaya uzanan açıklamaları fazlaca girmiyoruz ve bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.